16. ayrım. En yakın arkadaşlarından biri ansızın kapanmaya karar vermişti nedense. Ama okula alınmıyordu. İşte öyle girmişti o çevreye Buket. Sonra gazetelerde kızının fotoğrafını görmüştü türbanlı kızların arasında. Başörtüsüne özgürlük, eylemlerine katıldığını o zaman anlamıştı. Hiçbir şey dememiş. Nasıl olsa bu da geçer diye düşünmüştü. Ama geçmemişti. En iyi okullarda okutup gözünden sakındığı hem annelik hem de babalık ettiği o kız hızla değişmeye başladı. Önce türbana girdi, sonra namaz kılmaya, dini kitaplar okumaya başladı. Bir günde karşısına geçip, "Keşke sen de beni İmam Hatip'e gönderseydin," dedi. Elini tutmuyor, saçlarını okşamasına, sarılıp öpmesine izin vermiyordu. Okulunu bitirdikten birkaç ay sonra bir gün karşısına dikilip, "Bu akşam misafirlerimiz var baba," dedi. "Bir arkadaşımın annesi babası senden beni istemeye gelecek." Yığılıp kalacaktı adam. "Kimmiş o arkadaşın?" diye sorabildi. "Bizim caminin cemaatinden." "Sizin cami mi?" "Evet, okuldan arkadaşlarımızla sürekli gittiğimiz cami." "Kızım, tarikata falan girmedin değil mi?" Bu soru kızıyla arasına 10 yılın girmesine neden olmuştu işte. "Of baba," demişti kızı. "Sen de örümcek beyinliler gibi bana tarikat kötülemesi yapma şimdi. Hem girsem ne olacak ki? Tarikat Allah'a giden yol demektir. Benim Allah'a giden bir yola girmemin seni sevindirmesi gerekmez mi? Söyle o çocuğa sakın gelmesinler bu eve," diye bağırmıştı kızına. Hem de hayatında ilk kez. "Ben kızımı bir yobazın karısı olsun diye mi büyüttüm? Onun için mi özel okullarda okuttum? Onun için mi iki yabancı dili ana dili gibi öğrensin istedim? Söyle onlara sakın gelmesinler. Yemin ediyorum döverim o herifi." Karısı öldüğünde sadece 12 yaşındaydı kızı. Tam 9 yıl boyunca kızının her şeyiyle ilgilenmiş, annesinin eksikliğini hissettirmemeye çalışmıştı. Hiçbir şeyin kızını kendisinden kopartamayacağından adı gibi emindi bu yüzden. "Peki," demişti Buket, "madem onların gelmesini istemiyorsun, o zaman ben gidiyorum." Ve sadece yarım saat sonra gitmişti. 10 yıldır hiç konuşmamışlardı son 10 güne kadar. Haberleri baldızından alıyordu. Evlenip Armutlu'ya yerleşmişti kızı. Kocası Yalova'daki kaplıcalarda imamlık yapıyordu. Çocuğun Armutlu'da yaşayan ailesinin yanında oturuyorlardı. Teyzesinin anlattığına göre ilk çocuğu doğduktan sonra bir ara çarşafa bile girmişti kızı. İngilizceyi ve Almancayı ana dili gibi bilen siyasal mezunu bir çarşaflı. "Biz milletin karısını tesettüre davet ederken imamın karısının böyle dolaşması uygun düşmüyor," demişti kocası. Hiç geçmemiş miydi içinden kalkıp Armutlu'ya gitmek, kızını bağrına basıp torunlarını öpüp okşamak? Geçmez olur mu, hem de kaç kez? Yola bile çıktığı olmuştu çantasını hazırlayıp. Ama gidememişti. Giderse kızını o halde görüp kabullenirse onu geri getirmesi için en ufak bir şansı kalmayacağını düşünüp geri dönmüştü her defasında. "Ev hiç değişmemiş," dedi kız babasına kahvesini verirken. "Her şey bıraktığım gibi. Hiç aynı olur mu? Bak, beşik bile aldım Ayşe için," dedi adam. Buket güldü. "Seni çok üzdüm baba," dedi uzun bir sessizlikten sonra. Adam duymazdan geldi. "Ben de çok üzüldüm. Aklım hep bu küçük evde kaldı. Önceleri bana çok haksızlık yaptığından emindim. Bu yüzden her aklıma geldiğinde kızıyordum sana." Merakla baktı adama, tepki veriyor mu diye. Dinliyordu sadece. Oturduğu yerden kalktı, üçlü kanepeye gidip oturdu, başını babasının dizine koydu. "Çok gençtim baba ve sen o kadar koruyordun ki beni. Bu dünyada hiçbir kötülük yok. Tek kötülük, tek haksızlık, inanan insanlara yapılan eziyet diye düşünüyordum. Sonra onların birbirlerine yaptıkları eziyeti de gördüm. İçlerine girince, onlardan biri olunca kötülüksüz, cennet gibi bir dünyada yaşayacağımı sanmıştım. Ama o cennette de her tür kötülük varmış baba. Dayak da varmış, ihanet de. Allah'a duydukları muhabbeti görüp bu insanlar kötülük yapamazlar diye düşünüyorsun başta. Ama tek muhabbetlerinin Allah'a olmadığını anlıyorsun sonra." Kızının akla dolu saçlarını okşadı. Ne kadar da siyahtılar son okşadığında. Bu dayak ve ihanet meselesini de anlatmıştı Buket'in teyzesi. Üzülmüş, büyük bir çaresizlik hissetmişti. Hemen gidip almak istemişti kızını o soytarının elinden. "Bekle enişte," demişti baldızı. "Şimdi olmaz. Eğer gidersen onları ayırmış durumuna düşersin. Biraz bekle. Buket akıllı kızdır. Hazır bazı şeyleri sorgulamaya başlamışken kafasını karıştırma. Gitmemiş, beklemişti. O günden bugüne değişen tek şey torun sayısının birden üçe çıkması olmuştu. "Burada uyuyabilir miyim dizlerinde?" diye sordu Buket. Adam yüzünü okşadı bu kez kızının. Büyük bir özlemle öptü Buket yanaklarında dolaşan parmakları. "Biliyorum, sen hiçbir şey sormayacaksın. Ama ben anlatacağım. Hayatın yükünü birlikte çektiniz siz annemle. Adliyeden birlikte ne kadar yorgun ama huzurlu döndüğünüzü görürdüm hep. O bir katibe, sen adliyenin en sıkı ceza savcısı. Ama sayın savcım, size hayatınızın en büyük cezasını benim, özbeöz kızınız Buket'inizin vereceği aklınıza bile gelmezdi değil mi? Benim de gelmezdi. Eve takılıp kalan kültürlü ama ezik bir kadın olmak benim de aklıma gelmezdi baba. Tek bir şeyden eminim ki o da o günkü duygularım. Eğer gerçekten sevmemiş olsaydım kocamı, sana o direnişi gösteremezdim." Yattığı yerden kalktı Buket, saçlarını düzeltip babasının gözlerinin içine baktı. Sonra içeride uyuyan çocuklarını işaret etti. "Onlar olmasaydı bu kadar katlanmazdım," dedi. "Hidayete hamile kaldım hemen. Çok mutluydum. İnanabiliyor musun, onun adını koyan benim. Çünkü evlenmekle, sana isyan etmekle hidayete erdiğimi sanıyordum. Bir yıl sonra da Muhammed doğdu. Kayınbabam ve kaynanam iyi insanlar gerçekten. Onların merhameti sayesinde delirmedim. Çok yalnız kaldığım günler oldu. Ama hep sabretmeyi tavsiye ettiler bana. Kocam Muhammed'in doğmasından sonra cemaat içinde hızla ilerledi. Kendi talebeleri oldu. Bütün vaktini onlarla geçirmeye başladı. İbda diye bir şey konuşuyorlardı kendi aralarında ama anlamıyordum. Meğer Allah için savaşan bir örgütmüş bu Müslüman ülkelerde. Ona girmiş benimki. Amerikan konsolosluğuna saldıran adamlarla bile görüşmüş gizlice İstanbul'a gelip. Hatta o da olacakmış o eylemde. Sonra ne olduysa artık gitmemiş. Ayşe 2 haftalıktı. Sana bir arkadaş getirmek istiyorum dediğinde. Bakıcı tutacak falan zannettim. Meğer kuma getirmek istiyormuş üstüme. Sen bilirsin dedim. İyi geçinir misin? Huysuzluk yapmaz mısın dedi. Geçinirim dedim saf saf. Bir gün 17-18 yaşlarında bir köylü kızını alıp geldi. Akşam da 2 adam ile bir hoca geldi eve. Baktım resmen imam nikahı kıyılıyor. Ağlamaya bağırmaya başladım. İlk dayağımı o gün yedim. Sonra da arkası kesilmedi. Adam bunların hiçbirini duymak istemiyordu. Ama sus da diyemiyordu gözlerinin içine bakan ve kızına çok benzeyen bu kadına. Bu benim Buket'im olamaz diyordu sadece içinden. Benim Buket'im başına tüm bunların gelmesine asla izin vermezdi. Teyzem geliyordu arada bir. Senin haberlerini ondan alıyordum. Emekli olduğunda gelip yanında olmak istedim ama gelemedim. Hem beni nasıl karşılayacağını bilmiyordum. Hem de kocam izin vermezdi. 8-9 ay birlikte yaşadık kumamla. Sonra kocam ona Yalova'da bir ev tuttu. Benimle hiçbir ilişkisi kalmamıştı. Eve haftada bir geliyordu. Ondan da keyfine göre kullandığı dini inancından da soğudum. Uzun yıllar sonra ilk kez başımı açtım. Tüm örtülerimi kaldırdım. Son gelişinde beni örtüsüz görünce kıyameti kopardı. Yine birbirimize girdik. Ağzıma geleni söyledim. O da elinden geleni ardına koymadı. Sonra bana 3 kere boş ol, boş ol, boş ol dedi. Kaynanan bile onun bu sözlerini duyunca yapma oğlum, etme oğlum diyerek yığılıp kaldı. Bakışlarını kaçırdı babasının gözünden. İşte budur benim ifadem sayın savcım dedi gülmeye ve sesine ciddi bir hava vermeye çalışarak. Mütalaanızı bekliyorum. Senin infazın bitmiş kızım. Benden ne mütalaası istiyorsun deyip kızının saçlarını tekrar okşadı. Geçmiş olsun. Birkaç gün sonra elinde bir sürü kağıtla geldi adam eve. Doldur bunları diyerek Buket'in önüne uzattı. Sonra Ayşe'yi kucağına alıp kokladı. Bunlar ne? Dışişleri Bakanlığı personel seçme sınavının başvuru formu. Baba bu saatten sonra diplomat mı olacağım? Bu saatten öncesine sen karar verdin Buket Hanım. 3 çocuk sahibi dul bir kadın oldun. Bundan sonra sıra bende. Hadi doldur o formları. Diplomat mı olursun, odacı mı bilmem. Tek bildiğim şey bir an önce Buket olman gerektiği. Hadi diyorum, doldur o formları da bıraktığın yerden dön hayata. Kız adamın oturduğu koltuğun yanına çöktü. Başını dizlerine koydu, fısıldadı. Özür dilerim baba. Gözlerim peşindeki adam. Çalışma masasından kalktı, müzik setinin uzaktan kumandasını eline aldı. Ayakkabılarını çıkarıp kahverengi deri kanepeye uzandı. CD çalarım play düğmesine bastı. Son yıllarda neredeyse her terapi maratonuna aynı rap parçasını dinleyerek başlıyordu. Sagopa Takma isimli gerici, sakallı, uçuk bir gençti söyleyen. Şarkının ismi ise Terapi'ydi. Her dinlediğinde böyle bir tip bu kadar güzel sözler yazsın inanamıyorum diyordu. Yattığı yerden kolunu havaya kaldırdı ve teypten gelen müziğin ritmine uydurarak salladı. Sonra da artık ezberlediği o sözleri Sagopa ile birlikte bağıra bağıra söylemeye başladı. Beni bırakın kendi halime. Çok bitkinim ama direneceğim. Terapi ordularınızı geri çekin artık. Savaşın galibi bendim. Bayraklarınızı dikemeyeceksiniz. Hiç daim köle olmadım. Ben rapimle gazi geldim. Ardıma şehitlerimi gömdüm kendim. Adam iyice kaptırmıştı müziğe kendini. Bir ara kapı çalınır gibi oldu, umursamadı. Sekreterdir, anlaşılan iki randevusu geldi. Sonra konuşur gibi şarkıya devam etti. Kaptanı benim bu geminin. En son ben çıkarım. Yo, panik etmeyin. Adımı duymayın kaç yazar. Kalbim tanıdığım en içten yazar. Şarkım başladı, manzaram aynı. Dinlerken Sagoyun'u yapmış diyeceksin. Ben şu anda o kadar sıkkın ve materyallerimle tıkkın. Odamın içinde stres gebertmekteyim. Yalnızlık Tanrı'nın lütfu. Nedense işler karmaşık işler. Kalbim sevdiğimi özler. Hani var ya bazen özlü sözler. Onları düşünüp dolu gözler. Beni bırakın kendi halime. Çok bitkin ve de yorgunum. Terapi ordularınızı geri çekin artık. Son günlerde durgunum. Zaman ellerimde kum gibi dağılırken, yıllar beni tasa çeviren hokkabaz gibi, avaz avaz bağırır hükümlü. Kapıda kilit sigarama kibrit, beni kontrol edin. Kollara zincirden bileklik, parmaklıklara sabit yaşamak. Artıkları arşivlemek, yeni baştan tantanalara kurak as. Karalama defteri silgiye ilgi duyarken, bir diken batar deline. Yarıştırılan sidikken birkaç minik dağ gider elden. Aslında hayat bayat ekmek. İlk fiil üsluplu düşünmek. Buyrulan iki göze itaat etmek. Son eylem olmalı kin beslemek. Hani diyelim toz pembe yaşıyorum. Koz bende biçimi takılıyorum. Bozukluklarımı cebimde taşıyorum. Saygım senin orospun olsun. Kaygın benim aşkım. Beni bırakın kendi halime. Çok bitkin ve de yorgunum. Terapi ordularınızı geri çekin artık. Son günler durgunum. Ülkenin en tanınmış psikologlarından da orta yaşlı adam. Üniversiteyi ABD'de okumuş, doktorasını ve doçentlik tezini yine orada vermişti. Miami'de yaşıyor, buradakinin neredeyse yarısı kadar çalışıyordu. Keyfi yerindeydi, yakışıklıydı, paralıydı, sağlıklıydı. Ama Amerika'ydı orası ve elini sallasan psikoloğa çarpıyordu. Oysa mesleğinde yükselmek, sayılı isimlerden biri olmak istiyordu. Bir yaz tatilinde geldiği Türkiye'de hiç de planlamadığı kadar değişti hayatı. Eski bir arkadaşının ısrarıyla katıldığı ilk televizyon programından sonra yüzlerce insan aradı ve randevu istedi. Dünyadaki en son psikoterapi yöntemlerini anlatmıştı bu programda ve bu çağda hiçbir insanın desteksiz yaşayamayacağını söylemişti. O programdan sonra o kadar çok televizyondan davet aldı, o kadar çok programa katıldı ki bir anda televizyon yıldızı oldu. Yolda yürürken bile tanınmaya, insanlara selam vermek zorunda kalmaya başladı. Sonraki yıl tekrar Türkiye'ye geldiğinde ise çoktan ABD'deki işinden ayrılmış ve İstanbul'a yerleşip kendi psikoloji evini açmaya karar vermişti. Adamın bu kararına en çok annesi sevindi. 10 yıldan fazladır ayrı kaldığı evladına kavuşacaktı nihayet. Annesinin gözlerini anımsamaya çalıştı adam yattığı yerde, hatırlayamadı. Yine başlıyoruz diye geçirdi içinden ve söylendi. En kısa zamanda New York'a gidip 10-15 günlük bir terapiye girmenin zamanı geldi de geçiyor dedi. Son aylarda yaşadıklarını düşünerek. Mağazadaki vitrin mankeninin gözlerine takılıp kalmasıyla başlamıştı her şey. Sonra da kendi gözlerini bile görememeye başlamıştı. Gözleri görmek de onun işi. Gözleri görecek, duyguları anlayacaktı ki işini yapabilsin. Oysa bu sabah okulda da gözleri görmediğini fark etmişti. Onlarca gözsüz öğrenciyle karşılaşmıştı derste. Sorun onların hepsinde olamayacağına göre bende diye koymuştu teşhisini. İnsanların dertlerini dinlemekten, sıkıntılarını paylaşmaktan yoruldum ve beynim gözleri algılayamayarak bana işaret veriyor. Kalkıp saçını, kravatını düzeltti. Masasındaki randevu defterini eline alarak pencerenin önüne gitti. Levent'teki bu villayı psikoloji evine dönüştürmüştü bir süre önce. Okuldan da iki asistan almıştı yanına grup terapisi için. Televizyonun getirdiği ünle kısa sürede çok sayıda danışanı oldu. Asla hasta demezdi kendisine gelenlere. Bunu ABD'de öğrenmişti. Psikolojide hasta yoktur. Danışmaya muhtaç insan vardır. Hasta psikiyatri de olur. Uzmanlığı psikoterapiydi. Davranış terapisini, bilişsel terapiyi, bilişsel davranış terapisini, dışa vurumcu sanat terapisini, diyalektik davranış terapisini, sistematik desensitizasyon terapiyi, bireyler arası terapiyi, oyun terapisini, psikoanalizi, psikodinamik psikoterapiyi, grup terapisini ezbere biliyordu. İzleyeceği terapi yöntemini kişiye göre belirliyor, istediği sonuca ulaşamazsa mutlaka bir meslektaşından görüş alıyordu. Bunu asla onur meselesi yapmıyordu. Bazı danışanlarına birden fazla terapiyi aynı anda uyguladığı da oluyordu. Terapiyi acı çeken danışan ve terapistin birlikte yaşadığı özel bir ilişki olarak görüyor, bütün danışanlarıyla arasına mutlaka bir mesafe koymaya çalışıyordu. Elbette ki bu uzun görüşmelerin amaca ulaşması için duygu alışverişinin de olması gerektiğine inanıyordu. Ama bunun kendiliğinden gelişmesine dikkat ediyordu. Ve çok iyi biliyordu ki her psikoterapi seansında sadece danışanı değil kendisini de inceliyordu. Deneyimli bir terapistin danışana odaklanırken aşırı kuramsal ve kuralcı davranıp kendini kısıtlamaması gerekiyordu. Terapist esnek ve yaratıcı olmak zorundaydı. Birkaç seansta kendisinden çözüm bekleyenleri yanıltabilirdi. Çünkü bu genellikle başarılamazdı. Terapist sadece hastanın kendini tanımasına yardımcı olur. Eğitici bir model görevini üstlenirdi.